Ayrım 15, Işık Taşı 1, Suskun Nefer, Christian Jacques. Sayfa 195, 38. Bölüm. Işık yanılmamıştı. İlk oturumun başlamasından bir saat önce babası ruhunu teslim etti. Kızı Nefer'in suçsuzluğu konusunda içini rahatlatmış ve adaletin yerini bulacağını söylemişti. Işık Cesur'a cenaze işleriyle ilgilenmeliyim dedi. Hayır, mahkemeye git, kocanın sana ihtiyacı var, o işlerle ben uğraşırım.
Kabul edemem, ben...
Bana güven Işık, senin yerin kocanın yanıdır.
Kime başvuracağını bilmiyorsun sen.
Endişe etme, gerçek dostlar böyle kötü günlerde belli olur. Hapishanenin duvarlarını yıkarak onu kurtarmak isterdim ama bu imkansız. Ona sadece sen arka çıkabilirsin, ben de ancak sana yardım edebilirim. Baban dürüst bir adamsa Osiris'in mahkemesinden korkacak bir şey yok. Oysaki kocan canlıların mahkemesi yüzünden cehennem azabı yaşayabilir. Delikanlı sert konuşuyordu ama ışığa cesaret verdi. Işığın yüreği yanıyordu ama elindeki tüm silahlarla savaşmaktan başka çaresi yoktu.
Ben jüri üyesi mi olacağım?
Teb Belediye Başkanı, sevgili Mehi, atanmanız vezir tarafından onaylandı diye bildirdi. Rütbeli bir kişi gerektiği için hemen siz aklıma geldiniz.
Bu çok ağır bir sorumluluk olacak.
Biliyorum, biliyorum ama son sorumluluğunuz olmayacak. Bu sıkıcı dava bittiğinde size birkaç önemli görev vereceğim. İdarecilerim yaşlanıyor, bana taze kan gerekli.
Size söylediğim gibi emirlerinize amadeyim.
Çok güzel Mehi, ya kayınpederiniz?
Sağlığı iyiye gitmiyor.
Bu çok üzücü, ona bir gözetim sistemi kurdunuz mu?
Evet, anlaştığımız gibi adamlarım gerektiğinde müdahale edecekler.
Doktor ne düşünüyor?
Bildiği ama iyileştiremeyeceği bir hastalık olduğunu söylüyor.
Çok üzücü, gerçekten çok üzücü.
İlk oturuma gelince vezir batı yakasında Ramses'in babası Seten'in milyonlarca yıllık tapınağının kapısının önünde yapılmasını emretti. Burada doğu yakasındaki işsiz güçsüz insanların akınına uğrayacağından endişe etti. Polis kordonu meraklıların yaklaşmasını engelleyecek ve adalet kurulunun sükunetini sağlayacak.
Bu son dakika değişikliği Mehi'nin hoşuna gitmedi ama mücadelenin sonunu değiştirmeyecekti. Suskun Nefer hapse girecek ve lonca çöküşe doğru sürüklenecekti. Hakikat Meydanı'nın yönetim kurulu yaşlı katip Ramose, mezar katibi Kenhir ve ekip şefi Yetkin Neb'den meydana geliyordu. Köy sakinlerinin hepsi mahkemeye gelmek için sıraya girmiş ama Ramose bunun hakimlerin hoşuna gitmeyeceğini ve itham edilen kişinin aleyhine olacağını düşünmüştü. Ekip şefi Ramose'ye sordu.
Ramses'e görüşme isteğinde bulunduğunu söyleyemez misin?
Yararı olmaz. Firavun adalet mekanizmasını çalıştırmak zorunda. Maat katibi olarak loncanın doğruluğuna kefilim.
Veziri görmek için ısrar edebilirdik.
O da işe yaramaz. Şu anda Nefer'in kaderi mahkemenin elinde.
Ya yanlış karar verirse?
Tutarlı bir kanıt yoksa Kenhir ve ben beraatini isteyeceğiz.
Yetkin Neb Ramos'a kadar iyimser değildi. Bir tek kokuşmuşluğun olmadığı Hakikat Meydanı mahkemesine güveniyordu.
Kenhir Nefer'in masum olduğuna ve bizi yıkmak istediklerine inanıyorum diye doğruladı.
Büyük Ramses bizi koruyor. Hakikat Meydanı'nın görevi Mısır'ın devamı için hayati bir önem taşır.
Yine de anormal şeyler oluyor. Sanki karanlıkta saklanan bir canavar, kötülük saçmak için ininden çıkmaya karar vermiş gibi.
Eğer durum böyleyse ona karşı koymasını biliriz.
Şimdiye kadar onun kim olduğunu bulmalıydık. Eğer bizi sırtımızdan vurursa savaşamadan ölürüz.
Tep hakimlerinin başkanı gece vardiyası sırasında Krallar Vadisi'ni korumakla görevli bir polisi öldürmekle suçlanan Hakikat Meydanı hizmetkarı Nefer'in durumuyla ilgili ilk celseyi açtı.
Hakim Maat'ın himayesinde ve onun adına bu heyetten olayları, sadece olayları göz önünde bulundurmasını istiyorum diye açıkladı.
Mahkemenin yapıldığı alanda davaya karar verecek jüri üyeleri, hakikat meydanı heyeti ve itham edilen kişinin karısı Işık bulunuyordu. Nefer, cop ve kama taşıyan iki askerin arasındaydı. Sakin, hatta duyarsız gözüküyordu. Bakışı karısınınkiyle karşılaşınca kendini bu amansız sınava meydan okumaya hazır hissetti. Işık varlığıyla kocasının serin kanlılığını kuvvetlendiren bir büyü yayıyordu. Mahkeme başkanı, suskun Nefer sen misin diye sordu.
Evet, benim.
Cinayet işlediğini kabul ediyor musun?
Beni itham ettikleri suçu işlemedim, masumum.
Yemin eder misin?
Firavun üzerine yemin ederim.
Bu yeminden sonra uzun bir suskunluk oldu. Herkes yeminin önemini biliyordu. Mehi mutluydu. Böyle bir beyandan sonra yalan yere yemin ettiği bilinen Nefer ölüm cezasından kurtulamayacaktı.
Söz iddia makamının.
Şef Sobek öne çıkıp olayların kısa bir hatırlatmasını yaptı. Kendi soruşturmasının hızını ve aceleyle alınan sonuçları, Nefer'i suçlayan imzasız ama detaylı bilgi veren mektubu mahkemeye sundu. Bu belgeden sonra Nefer, suçun işlendiği gece nerede olduğunu kanıtlamaya çalışmadığından onun gerçekten de suçlu olduğuna karar vermişti. Zanaatkarlar köyünde büyümüş olan Nefer, muhakkak Krallar Vadisi'nin zenginliklerinden bahsedildiğini duymuş ve onları elde etme hayaline kapılmıştı. Yasaklanmış araziye girmek için bir yol bulmuşken, bir nöbetçi onu enseleyince öldürmekten başka çaresi kalmamıştı. Zeki biri olan Nefer, polisin girme izni olmadığı bir köye sığınmıştı.
Başkan, bu önemli suçlama sadece imzasız bir belgeye dayanıyor diye gözlemde bulundu.
Sobek cevap verdi.
Mektubun vicdan azabına kapılan ve gerçeğin meydana çıkmasını dileyen bir zanaatkar tarafından yazıldığı şüphesiz. Üstelik olaylar tuhaf bir biçimde birbirine bağlı.
Başkan Nefer'e dönerek, suçun işlendiği gece neredeydin?
Hiç hatırlamıyorum.
Niçin köye döndün?
Çünkü çağrıyı duymuştum.
Batı yakasının idarecisi söz istedi.
Nefer'in savunması boşunadır. Bu çocuk korkulacak bir soğukkanlılığa sahip. Daha nice kötülükler yapabilecek bir macera perestir. Onu cinayet ve yalan yere ifade verme suçundan cezalandıracak bir jürinin önüne çıksın.
Başkan, kesin bir kanıt yok diye fikrini bildirdi. Sobek karşılık verdi.
Belki yok, suçun işlendiği yerde devriye gezen adamlarımdan biri başıboş dolaşan birini gördüğünü hatırladı.
Başkan ve jüri üyelerinden etkilenen polis heyet önüne çıkarıldığında ifade vermekte zorlandı. Ama Nefer'i tanıdığını da bildirmekten kaçınmadı.
Başkanın başka şansı yoktu, demek ki kararım...
Bir saniye.
Benim sözümü kesmeye kim cesaret ediyor?
İnce, yaşlı, harika beyaz saçları olan bir kadın mahkeme başkanının önüne çıktı.
Nefer masumdur.
Sen kimsin? Hakikat meydanının bilge kadınıyım.
39. Bölüm. Bir kraliçe edasına sahip olan bu tuhaf kadının ortaya çıkmasıyla şaşkına dönen heyette fısıltılar dolaştı. Birçok kişi için hakikat meydanının bilge kadını olağanüstü güçleri olan efsanevi bir kişilikti. Köyden hiç çıkmadığı için varlığı bile şüpheliydi. Mahkeme başkanı ne söyleyeceğini bilemedi.
Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz?
Nefer köye yerleştiğinden beri onu inceliyorum. O bir suçlu olamaz.
Başkan, düşünceniz bizim için önemli diye temkinle saygı gösterdi ama kanıtınız...
Nefer cinayet gecesi batı yakasında bulunmasaydı aklanmayacak mıydı?
Şüphesiz ama kendisi de o an bulunduğu yeri hatırlamıyor.
Bilge kadın derin ve güzel gözlerine hayranlıkla bakan genç adama yaklaştı.
Bana sol elini ver.
Kadın genç adamın ellerini kendi ellerinin arasına alıp sıktı. Tatlı ve yoğun bir sıcaklık Nefer'in avucuna yayıldı. Kolu boyunca yükselip başını sardı.
Gözlerini kapa ve hatırlamaya çalış.
Nefer'in ruhu bir kuş gibi uçup harika bir yolculuğa çıktı. Nil'in ve rüzgarla yol alan gemilerin üzerinden uçtu. Sonra çocukların küçük yeşil bir maymunla oynadıkları Asuan yakınındaki Mutlu Yaka isimli küçük bir kasabanın hurmalıklarına doğru çekildi.
"Evet," diye fısıldadı. "O gece hasırıma sarılı bir durumda bu kasabanın sınırında uyudum. Yorgun ve üzgündüm. Dış dünyadan hiçbir tat almadan başıboşluğumun esiri olmuştum. Ama iyi hatırlıyorum, orası Mutlu Yakaydı ve Dolunay vardı."
Nefer gözlerini açtı. Bilge kadın uzaklaşıp yeniden mahkeme başkanına hitap etti.
"Şef Sobek'in hemen oraya gidip yörenin sakinlerini sorgulamasını isteyin."
Beşinci tabyanın hücrelerinden birinde tutuklu olan Nefer sabırsızlıkla bekliyordu. Bilge kadının lehinde müdahale etmesi nedeniyle polisler büyülenmekten korktukları için ona karşı özellikle kibar davranıyorlardı. İyi beslenen, sabah akşam dışarıda biraz gezinme izni olan Nefer her gün ışığı görüyordu. Işık onu rahatlatmak için köyde her şeyin yolunda gittiğini söylüyordu. Ama Nefer bazılarının masumiyetinden şüphe edip karısına hayatı zorlaştırdıklarından emindi. Sonunda iki haftalık yolculuk ve soruşturma sonunda Sobek Ücre'nin kapısını açtı.
"Nefer, artık özgürsün ve şüphelerden arınmış durumdasın. Cinayet gecesi seni Mutlu Yaka'da gören bir sürü şahit var. Görevliyi öldüren sen değildin. Mahkeme yaşamış olduğun zararın tazminatı olarak sana tahta bir sandık, İki yeni peştemal ve iyi kalite bir rulo papirüs kağıdı bahşediyor. Ben ise senden özür diliyorum."
"Sen sadece görevini yaptın."
"Ama beni asla affetmeyeceksin."
"Niçin suçlu olduğuma inandın Sobek?"
"İki kez olayı hafife aldım. Önce polisin bir kazaya kurban gittiğini varsaydım, sonra imzasız mektubun bana katili ihbar ettiğini ve böylece hatamı telafi edebileceğimi düşündüm. Eğer istersen istifamı veririm."
"Hayır, istemiyorum."
Nübyeli ciddileşti. "Bana acınmasına alışık değilim."
"Merhametsizsin. İki büyük hata işledin. Eminim ki hataların sana başarılarından daha çok şey öğretti. Şimdi daha temkinli davranıp köyün güvenliğini daha bilinçli sağlayacaksın."
Sobek Nefer'in lonca zanaatkârlarını çoğunluğuna oranla başka bir hamurdan yoğrulduğunu hissetmişti. Bir an bile sesini yükseltmemiş, öfkeye kapılmamıştı.
Sobek geriye önemli bir sorun kalıyor diye hatırlattı. "Bu mektubu kim yazdı?"
"Herhangi bir iz var mı?"
"Hiçbir iz yok ama komik duruma düştüm ve bunu asla unutmam. Cinayet işlendiği kesin ve katil muhtemelen bu mektubu yazan kişi. Ama niçin seni yok etmek istedi?"
"En ufak bir fikrim yok."
"Sobek bu esrarı çözene dek uğraşacağım," dedi.
"Köye dönüp karımın yanına gidebilir miyim?"
"Sana özgür olduğunu söyledim ama bir dakika beni dinle. Tehlikede olduğunu düşünmüyor musun?"
"Beni korumayacak mısın?"
"Köye girmeye yetkim yok."
"Orada korkacak ne var ki?"
"İmzasız mektubun yazarının loncanın bir üyesi olduğunu farz et. Sana zarar vermeye, hatta seni yok etmeye çalışacak. Asıl köyde tehlikedesin."
"Sobek, soruşturmanı sürdür ve karanlıkta saklanan şeytanı bul."
Nübiyeli zanaatkarın uyarılarına kulak vermediğini hissetti ve onu daha fazla tutmadı. Nefer'in meslek hayatının sonu olacak bir şikayette bulunmamasından dolayı çok mutluydu. Nefer tabyadan çıkar çıkmaz siyah bir köpek neredeyse onu deverecek gibi bir coşkuyla üzerine atladı. Kapkara ayaklarını Nefer'in omzuna koyup yanaklarını yaladıktan sonra sahibinin etrafında deli gibi dönmeye başladı. Sonunda dili bir karış dışarıda okşanmak için durdu. Işık kocasına doğru ilerleyip ona sarıldı.
"Kapkara, özgürlüğünü ilk kutlayan olmak istedi. Ne mutlu sana kavuşmak."
"Bu olay sırasında hep seni düşündüm.
Yüzün sıkıntımı ve hücrenin duvarlarını siliyordu. Eğer duruşmaya gelmeseydin yıkılırdım."
"Seni bilge kadın kurtardı."
"Hayır, sen kurtardın. Seni gördüğüm an yalanların beni mahvedebileceğini anladım."
"Babam öldü ve duruşmaya katılabilmem için cenaze işleriyle cesur ilgilendi. Bu çocuğun altın gibi bir kalbi var."
"Bilge kadını yeniden gördün mü?"
"Hayır, ve onu rahatsız etmemem söylendi.
Tam vaktinde geri geldin.
Seni dışladılar değil mi?
Artık hiçbir şey hatırlamıyorum. Köydeki hayatımız bugün başlıyor.
Işık haklıydı. Şimdi Nefer mutluluğun mucizevi olduğunu, bir kelebeğin kanatları kadar hassas ve granit kadar sağlam olduğunu biliyordu. Genç çift yanlarına kapkarayı alarak ana kapıya doğru ilerledi.
Babanın cenazesine katılamadığıma çok üzülüyorum.
Sana hayrandı ve onu ölmeden evvel huzura kavuşturduğumu ümit ediyorum. Ona adaletin yerini bulacağına söz vermiştim. Hakikaten oldu.
Sen tuhaf güçlere mi sahipsin?
Hayır, senin aşkın bana cesaret verdi.
Nöbetçi onları hararetle selamladı.
Seni görmek ne büyük mutluluk Nefer. Ben ve meslektaşım senin masum olduğuna hep inandık. Galiba köyde bir bayram hazırlığı var, iyi eğlenceler.
Kapı açıldı, Nefer ve Işık yeni ülkelerine döndüler. Bütün zanaatkarlar iki ekip şefinin eşliğinde genç çifti karşılayıp kucaklamak üzere ana yolun girişinde toplanmıştı. Yeniden buluşma çok neşeli geçti ve bilge kadının erdemi övülerek birkaç fıçı tatlı bira tüketildi.
Yetkin Nep, madem Nefer döndü, Cesur'un loncaya giriş törenini yapmak lazım dedi.
40. Bölüm. Demirci Obed Cesur'a seslendi.
Uyan.
Ne oluyor?
Arkadaşın Nefer serbest bırakıldı ve iki zanaatkar seni arıyor.
Dökümhanedeki yoğun bir iş gününden sonra 2 saat uyuyan Cesur bir sıçrayışla kalktı.
İyice düşündün mü?
Tören günüm geldi.
Demirci üstelemedi. Bununla beraber iri gencin mahvolacağını hissediyordu.
Cesur nereye gidiyoruz diye sordu.
İki zanaatkarın yüzünde düşmanca bir ifade vardı.
Erdemlerin ilki sükuttur diye cevapladı birisi. Eğer arzu ediyorsan bizi takip et.
Gece olmuştu, ne köyde ne de çevresinde tek bir ışık yoktu. İki zanaatkar arazinin en ufak girintisi çıkıntısını bilir gibi emin adımlarla Cesur'u köyün batı yamacını çevreleyen tepedeki yeraltı mezarlığına ait küçük bir tapınağın eşiğine kadar getirdiler. Yeni aday bir an geriledi. Aradığı yeni bir hayattı, ölüm değil. Soru sormak istediği halde dilini tutmayı başardı. İki zanaatkar Cesur'u kireç taşlı dikmelerle çevrili, üstünde küçük bir piramit olan altın renkli tahta kapının önünde bırakarak karanlıkta kayboldu.
Cesur daha ne kadar beklemek zorunda kalacaktı?
Eğer lonca sabrını taşırmak istiyorsa başaramayacaktı. Birinci kapının önünde bulunduğu şu anda işin sonunu bırakmamaya yemin etti. Düşmanla dövüşmeye hazırdı ama karanlıktan fırlayan insan vücutlu, uzun ve saldırgan yüzlü sivri kulaklı, çakal başı takmış bir yaratık tüylerini diken diken etti. Canavar sol elinde ucunda ısırmaya hazır köpek suratı olan bir asa tutuyordu. Çakal başlı adam Cesur'a 1 metre kala durup ona sağ elini uzattı. Ne kadar korkunç olursa olsun yoluna çıkan bir canavar değildi. Gece çakalının sadece ölülerin önüne çıktığını anlatan masalları anımsadığında genç adamın duyduğu tereddüt geçti. Garip yaratık işaret etti.
Eğer Anubis'i takip edersen seni sırra götürecek. Ama eğer korkuyorsan daha uzağa gitme.
Her kimsen görevini yap.
Bu kapı güç sözcüklerini söylemeden açılmayacaktır.
Çakal başlı adam Cesur'un elini bıraktı. Cesur kendi kendine ne yapacağını sordu. Bu sözleri bilmiyordu. Diğer tarafta ne olduğunu öğrenmek için kapıya yumruk mu atmalıydı? Cesur bir karara varamadan elinde boynuzlu gillerin kaymak taşından yapılmış ayağını tutan Anubis yeniden ortaya çıktı.
Cesur'a bunu kapıya takdim et diye emretti. Sadece o armağan olarak sunulan güç sözcüğüne sahip.
Genç dev heykeli kaldırdı, kapı yavaşça açıldı. Şahin başlı altın yelek giymiş bir adam göründü. Şahin başlı adam başsız ve ayakları göğe dönük bir kişiyi temsil eden kırmızı tahta bir heykelcik taşıyordu.
Kötülükten arın Cesur, yoksa kelleni kaybedersin. Sadece doğruluk seni bu talihsiz yargıdan korur. Şimdi eşiği aş.
Cesur lonca üyelerinin kutsal varlıklar için yaptığı armağanları resmeden sahnelerle süslü küçük bir tapınağa girdi.
Odanın ortasında aşağıya inen bir merdiven bulunuyordu. Şahin başlı adam, yeryüzünün merkezine git diye emretti. Oradaki büyük kaseyi aç, ateşten yanmamak için saf suyu iç. Yaratılışın enerjisini keşfedeceksin. Cesur gözlerini karanlığa alıştırarak basamakları teker teker indi. Mahzene girdi, kulplarından tutarak büyük kasenin kapağını kaldırdı. İçindeki su soğuk ve anasonluydu. Genç adam kabaran suyu içme izinin verildiği kutsal sel zamanı gibi yeni bir kuvvetle canlandığını hissetti. Çakal başlı adam ile Şahin başlı arkadaşı da mahzene inip bir gümüş kitlesini ve aynı metalden yapılmış su dolu bir küveti meşalelerle aydınlattılar. Suyu Cesur'un ayaklarını yıkamak için kullandılar. Sonra genç adayın yanında yer alıp pislik ve kötülüklerden arındıran sıvıyı onun başına, omuzlarına ve ellerine döktüler.
''Yeniden doğuyorsun'' dediler ve ''enerji okyanusunu geçeceksin.''
Mahzenin ucundaki dehliz kat dedilen Tanrı Osiris'in parçaları Nil Nehri'ne dağıldığında cinsel organını yutan balığı simgeleyen oyma bir lahtin bulunduğu mahzene giriyordu. İki ayin adamı kapağı kaldırıp Cesur'a lapis lazuli kakmalı muazzam balığın içine uzanmasını işaret etti. Cesur sadece bir insan olmadığını, tüm yaratılışa ait olduğunu ve tüm varoluş biçimlerine bağlandığını fark ederek orada ilk değişimi yaşadı. Işık balığı sayesinde bir an hayatın özüne ulaştığını hissetti. Ama çakal ve Şahin onu tapınaktan çıkarmak ve dikdörtgen biçiminde yerleştirilmiş dört şamdanın bulunduğu daha geniş bir başka tapınağa sokmak üzere düşüncelerinden kopardılar. Ayaklarının altında beyaz bir düvenin sütüyle doldurulmuş, buhur karıştırılmış dört kil havuzu vardı. Orada birçok zanaatkar bulunuyordu. Ekip şefi Yetkin Neb söze başladı.
''Bu gizemleri görmemizi ve gökyüzündeki ermişlerle inanç birliğinde olmamızı sağlayan Horus'un gözüdür. Eğer kardeşimiz olmak istiyorsan gözlerden ve kulaklardan ırak çalışarak kuralımıza saygı göstermek zorundasın.'' Ekmeğimiz ve biramız olan kuralımız hem düşüncemize hem de eylemimize ilham verdiği ve ortak gemimizin dümeni olduğu için baş ve bacak adını taşır.
Dipnot Mısır dilinde Tepred. Kural kutsal ışığın kızı, tüm ahengin koruyucusu ve yaratıcısı olan Maat'tır.
Aramıza katılmakta hala kararlı mısın ve görev alanını tanımak istiyor musun?
Cesur kararlıyım ve istiyorum diye yanıtladı.
Yetkin Neb devam etti. Sana verilecek görevleri yaparken uyanık ol ve dikkatini dağıtma. Doğruyu ara, tutarlı ol, zihnine ihanet etmeden aldığını somut bir maddeye dönüştür. İşin gizemi ortaya çıkarken saklı kalsın, sessiz ol ve sır sakla. Eğer seni tapınağa çağırırlarsa orada ol. Tanrılara, firavuna ve atalara bağışlar yap, armağanlar ver. Törenlere, bayramlara ve kardeşlerinin cenazesine katıl. Dayanışma fonumuza maddi yardım yap. Mahkememizin kararlarına boyun eğ. Hiçbir kötülüğü hoş görme. Eğer Maat'a karşı çıkar, erdemlerini yitirir veya yalan söylersen tapınağa asla gitme. Herkese eşit davran. Işığın gözüne asla zarar verme, açgözlü olma. Kuralımıza uyacağına dair taşın üstüne yemin etmeye hazır mısın?
Hazırım.
Nefer içinden hafif bir ışığın yayıldığı küp şeklinde yontulmuş taşı ortaya çıkarmak üzere ilerledi. Şimdi bildirdiğim kurallara saygılı davranacağına, hayatın ve firavunun hayatı üstüne yemin eder misin?
Yemin ederim.
Ekip şefi, sen bugün hakikat meydanının hizmetkarı, bu köyün yerlisi olarak yeni adın Paneb'e kavuşuyorsun. İsmin gökyüzünün yıldızları gibi kalıcı olsun, ebediyen unutulmasın ve gücünü gece gündüz korusun. Kutsal varlıklar onu gerçeğin ta kendisi gibi sağlam ve ebedi kılsınlar.
Nefer sol elinde Tanrı Amon'un koç başlı sopasını tutarak Cesur'un yeni adını kırmızı mürekkebe batırılan ince bir fırçayla onun sağ omzuna yazdı.
Ekip şefi devam etti. Zanaatkar olan sen daima çağrıya cevap vermeyi bil.
Tot'un çözüm yollarına ulaşmak, zorlukları yenmek ve gizemleri hakkında bilgi sahibi olmak için çalış. Böylece ışık ülkesine kavuşacaksın.
Panep kokulu yağlar ve merhemlerle sıvandı. Beyaz bir elbise ve beyaz sandaletler giydi. Nefer dilinin üzerine kötü sözler etmemesi için sembolik olarak Maat'ın resmini çizdi. Ekip şefi taşı örttü ve şamdanları süt havuzuna batırarak söndürdü. Sonra zanaatkarlar yıldızları seyretmek için tapınaktan çıktılar.
15. ayrımın sonu. Sayfa 209.